Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde döngüsel ekonomiyi konuşacağız. Konuğum da şu anda karşımda, çok değerli, bu konuda uzun zamandır çalışmalar yapıyor. Çevre ve sürdürülebilirlik uzmanı Umay Yılmaz şu anda karşımda. Merhabalar, selamlar, hoş geldin.
Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum davet için.
Hoş geldin Umay. Çok teşekkür ediyorum bu bölümde konuğum olduğun için. Seni LinkedIn'den çok yakından takip ediyorum. Çok başarılı işlere imza atıyorsun ve bu konuya uzun zamandır da kafa yorduğunu biliyorum. Döngüsel ekonomiyi konuşacağız. Tabii sürdürülebilirlik de işin içinde var. Çevresel iletişim konularında da danışmanlık yapıyorsun, eğitmenlik yapıyorsun yanılmıyorsam. Belki biraz bunlardan da bahsedeceğiz. Ama önce biraz seni tanıyalım istersen. Son dönemde sen neler yapıyorsun? Kendi ağzından biraz anlatırsan bize, sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
Tabii. Öncelikle ben bir çevre mühendisiyim. 2004 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. Sonra da hızlıca iş hayatına atıldım. İşte 20 yıl olacak neredeyse. Bu süre içerisinde daha çok sektörel organizasyonlarda, bakanlık projelerinde görev aldım. Çok uluslu yapılarda da bulundum. Daha böyle dünyayla entegre çalışmalarda da yer aldım. Aslında bakarsan yani Türkiye'nin çevre politikalarının oluşması, bu konuyla ilgili yasa ve yönetmeliklerin çıkarılması, yürürlükte var olan yasal düzenlemelerin uygulanması, ki o da çok önemlidir, var olan uygulamaların daha etkin hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması diyebiliriz genel anlamda. Ben daha ziyade bu 20 yılda bu tarz şeyler çalıştım. Bunu da daha ziyade atık yönetimi üzerinde çalıştım. Yani işte çıkan atıkların yönetilmesi, uzaklaştırılması, çevreye ve doğaya zararsız hale getirilmesi, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi, bu gibi konularda daha ziyade çalıştım. Bir de benim işte bundan 20 yıl önce Anadolu Üniversitesi'ndeyken bu iklim değişikliği ile ilgili konular dünyada çok popüler olmaya başlamıştı. O dönemki tezim iklim değişikliği üzerineydi ve yıllar boyunca da bir taraftan döngüsel ekonomiyle ilgilenirken iklim kriziyle ilgili de gelişmeleri takip ediyordum. Bundan birkaç yıl önce İTÜ'de de bu konuda bir master yaptım iklim değişikliği üzerine. Dolayısıyla hani o konuyu da anlatmak, daha iyi anlamak, daha fazla bu konudaki bilincin yaygınlaştırılmasını sağlamak için de bir şeyler yapıyorum. Ama kariyerim ve şu zamana kadar yaptıklarım daha ziyade döngüsel ekonomi üzerine. Yani ben mesleğimi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim girişte söylediğin güzel sözler için. Sevdiğim için de çok zevkle yapıyorum açıkçası. Bu yüzden de trendleri de takip ediyorum. Yani sürdürülebilirlik alanında, döngüsel ekonomi alanında, iklim değişikliği alanında dünyada neler oluyor, ne gibi uygulamalar var, ne gibi politikalar oluşmaya başlıyor ve bunların Türkiye'ye etkisi ne oluyor? Açıkçası bunları hep takip etmeye çalışıyorum. Tabii çok şu anda sürdürülebilirliğin revaçta olduğu bir dönemdeyiz. Çok fazla şey oluyor şu anda ve çok fazla bilgi akışı var. İşte bunları mümkün olduğu kadar özümseyerek, filtreleyerek ben de LinkedIn'de ve konuşmalarımda, keynote'larımda, eğitimlerimde anlatmaya çalışıyorum.
Kesinlikle öyle. Ben de yakından takip ediyorum seni. İşini severek yaptığın da gerçekten yansıyor çektiğin videolarda, yaptığın paylaşımlarda. Ve çok da besleniyoruz açıkçası, yararlanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde de döngüsel ekonomiyi konuşalım istedim. Aslında belki podcast devam ettiğinden bu yana geç kaldığımız da bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Daha önce de konuşmamız gerekiyordu. Sürdürülebilirlik işin içinde her zaman var. Yani her sektörde var. Ama döngüsel ekonomi çok fazla belki Türkiye'de henüz anlaşılmadı. Belki tanımını yaparak başlayabiliriz. Nedir döngüsel ekonomi?
Şimdi aslında içinde bulunduğumuz ekonominin ve yani ekonomik modelin ve kullanat kültürünün bizi götürdüğü çıkmazdan bir çıkış yolu döngüsel ekonomi. Yani neden döngüsel ekonomiye ihtiyaç duyduk ve o nasıl bir şey? Bundan önce aslında biraz içinde bulunduğumuz durumu biraz tariflemek ve tanımlamak iyi olur. O da şöyle, zaten aslında herkes farkında bunun ama ben bu konunun biraz daha derinlemesine okunması, derinlemesine incelenmesi taraftarıyım. Yani işte aşırı tüketim, pazarlama faaliyetlerinin geldiği nokta, ihtiyacımızdan çok daha fazla eşya, bolluk, bereket. Hani bunların hepimiz farkındayız. Bunların acayip bir yere gittiğinin farkındayız ama bence bu noktada değil de biraz daha derinlikli okumak lazım bu konuyu. Ne olduğunun biraz daha farkına varmak lazım. Rakamlarla, ekstra bilgilerle. Dolayısıyla biraz içinde bulunduğumuz ekonomiyi tariflersek, şimdi dünyanın kaynakları ve bize sunduğu yaşamla ilgili çerçeve az çok belli. Bir kapasitesi var, kendisini rejenere etme potansiyeli var. Yani biz o doğal kaynakları kullandıkça o kaynakları yerine yenisi geliyor. O kaynağın türüne göre o yenilenme zamanı işte farklı farklı açıkçası. Ve biz kullandıkça doğa kendini yeniliyor, o kaynakları tekrar bize sunuyor. Biz kullandıkça işte kaynaklar çeşitleniyor, bitmiyor idi. Bundan belki de 50 yıl önce. Ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki hem nüfus artıyor kontrolsüz bir şekilde, hem tıbbın ilerlemesiyle birlikte insan ömrü de uzuyor. Önceden hani böyle 50 yaş, 60 yaş dediğimiz zaman, bundan belki 20-30 yıl önce bize böyle daha yaşlı gelirdi o yaşlar. Ama şimdi mesela 80-90 dediğimiz zaman yaşlı hani diyoruz. Ondan öncesine hep 50-60 yaşa biz orta yaşlı diyoruz. Hatta genç diyoruz neredeyse. Ama işte bu algı böyle değildi. Son yıllarda çok değişti. Çünkü tıp çok ilerledi. Artık eskiden öldürücü olan birçok rahatsızlık, birçok hastalık artık çare bulunur, tedavi edilebilir noktaya geldi. Bunlar tabii ki çok iyi gelişmeler. İnsan ömrü uzadıkça ama insanın ihtiyaçları da hani ona göre ayrılması gereken kaynak ihtiyacı da artıyor tabii ki. Şimdi bunu da bizim planlamamız ve hesaplamamız gerek. Bir taraftan da tüketimi iyice bollaştırıyoruz, iyice artırıyoruz. Şimdi ben hatırlıyorum mesela çok önceden her şeyden birer tane vardı, ihtiyacımız o kadardı diye düşünüyorduk. Özellikle çocukluğumda hatırlıyorum ilkokulda. Yani bir tane kışlık güzel bir montumuz olurdu, böyle korunaklı, işte soğuğa karşı bizi koruyan, uzun yıllar kullanabileceğimiz sağlam, işe yarar, şık bir şey olurdu. Ve onu biz uzun yıllar kullanırdık. Bir tane montla bütün kış devam ederdi. Hani onun pembesi, mavisi, uzunu, kısası, incesi, kalını, rüzgarlığı, yağmurluğu, hani böyle bir arayışa girmezdik açıkçası. Doğru. Bu herkes için böyleydi. Ama şimdi yani bir mont diyoruz. Montun yani herkesin evinde en az 5-6 tane, en az 5-6 tane montu vardır. Az önce söylediğim kriterlere göre renklisi vardır, uzunu vardır, kısası vardır. Şey, daha sporu vardır, daha klasiği vardır. Şimdi bu sadece mont için geçerli değil, her şey için geçerli. Kullandığımız her şey çok bollaştı, çok bereketlendi, çok çeşitlendi. Kozmetikten kıyafete, ev eşyasından gıdaya, yani o kadar çok dolduruyoruz ki. Şimdi burada konu şu, ihtiyacımız ne kadarı bunların aslında bizim ihtiyacımız? Biz ihtiyacımızı karşılayacak kadar mı tüketiyoruz ya da satın alıyoruz ya da o kadar mı üretiliyor? Şimdi bunların hepsi bizi aslında bir çıkmaza götürüyor. Yani tüm bunları üretmek için doğal kaynaklar kullanılıyor. Nüfus giderek artıyor, insan ömrü zaten uzuyor, tüketim bollaşıyor. Dünyanın bize sunduğu doğal kaynak sağlama kapasitesi bu kadar hızlı artmıyor. Dolayısıyla bu çok basit bir matematik. Bunu herkes görebilir. Gelecekte biz bir yerde çaresiz kalacağız. Çok net bu yani. Hani insanın kesinlikle bazen gerçekten kendi kendinin böyle hani kendi kendini baltalamasını gerçekten insan, yani anlayamıyorum ben de. Hani bu cesaret nereden geliyor? Kendi sonunu hazırlayan bir tür haline geldik. Hani gerçekten bu cesaret nereden geliyor diye düşünüyorum. Muhtemelen cehaletten geliyor. Yani farkında olmadan işte bir hızlı bir trenin içinde etrafımıza bakmadan yolculuk yapıyoruz gibi zannediyoruz. Halbuki o tren nereye gidiyor acaba gibi. Şimdi dolayısıyla bu büyüme modelinden, bu ekonomik modelden, bu tüketimden çıkmamız gerekiyor. Başka çaremiz yok. Dolayısıyla burada bizim alternatif bir çözümümüz ne olabilir diye baktığımız zaman döngüsel ekonomi modeli olabilir. Döngüsel ekonomi aslında doğal kaynakların daha verimli kullanıldığı, dünyanın doğal kaynaklarını bize sunma kapasitesiyle orantılı planlayarak kaynakların tüketildiği ve yerine yenisinin konduğu, ürettiğimiz her şeyi daha uzun süre kullanımda tuttuğumuz, yani kullandıktan sonra hemen atmadığımız, çöp haline getirmediğimiz, işte daha dayanıklı ürettiğimiz o ürünleri ve daha uzun ömürlü kullandığımız, bizim ihtiyacımız bittikten sonra kullanabilecek bir başkasına verebildiğimiz, yani paylaşım yapabildiğimiz, İşte aynı üründen, eşyadan ortaklaşa kullanabiliyorsak o paylaşımları yapabildiğimiz ve artık böyle iyice nihai haline geldiyse, kullanamayacak duruma geldiysek o ürünü, onu artık geri dönüşüme gönderdiğimiz, hani geri dönüşerek başka ürünlere dönüşmesini sağladığımız, daha böyle ihtiyaca göre kullanım odaklı bir model aslında döngüsel ekonomi. Diğer şu anda içinde bulunduğumuz ekonomi daha sahiplenmekle ilgili. Hani benim şuyum da olsun, buyum da olsun. sahip olduğumuz her şeyi kullanıyor muyuz? Alıyoruz, evimizde bir sürü şey var ama onların
kullanmıyorsun.
hepsini
Bence evet.
kullanmıyoruz tabii ki. Evet, ben de görüyorum mesela bir sürü yiyecek alıyoruz buzdolabına ama sonra yarısı çöpe gidiyor. Üçte biri çöpe gidiyor. Mesela bunlar çok büyük oranlar aslında. Yani biz o buzdolabına bile aldığımız yiyecekleri, gıdaları şöyle bir farkındalıkla baksak ne kadarını tüketebiliyoruz, ne kadarını tüketemiyoruz? Hangileri en çok çöpe gidiyor? Belki sevmediğimiz, kullanmadığımız, yemeyeceğimiz şeyleri ısrarla satın alıyoruz ve onlar sürekli çöpe gidiyor. Yani biraz bunlara bu gözle baktığımız zaman aslında satın aldığımız, sahip olduğumuz her şeyi kullanmadığımızı fark edeceğiz. İşte döngüsel ekonomi biraz daha sahip olmaktan çıkıp ihtiyacımıza göre ihtiyacımızı giderecek şekilde bir şeyleri kullanmak, deneyim, onunla ilgili deneyim yakalamakla ilgili bir şey. Bir sürü tabii detayı var bunun. Sohbetin ilerleyen zamanlarında diğer sorularla da biraz açarız diye düşündüm.
Evet. Ya çok çok haklısın. Eskiden galiba biraz daha bu konuda farkındalığımız vardı. Şu anda ipin ucu kaçmış durumda. Hiç dikkat etmiyoruz. Senin de dediğin gibi verdiğin örnekler benim de gözümün önüne geldi. Yani bir tane ayakkabın olurdu, bir tane botun olurdu, işte bir tane yazlık ayakkabın olurdu veya çok fazla kıyafetimiz olmazdı. Mutlaka bir akrabamızdan kıyafetler gelirdi. Yeni, temiz, tekrar kullanabileceğimiz şekilde. Onun dışında tamir kültürü vardı. Onu çok çok iyi hatırlıyorum. O kültür
evet.
de kalkmış durumda. Ve şimdi ülkeler tekrar ona dönmüş durumdalar. Sen de çok iyi takip ediyorsundur. Avusturya'da eğer bir ürününüzü atmazsanız, tamir ettirirseniz devlet size teşvikler veriyor. Almanya'da buna katıldı. Ki bunun sebebi de şu, yani Almanya tarafından örnek vereyim. Bir şeyi tamir ettirmeye kalkarsanız çok yüksek paralar ödüyorsunuz. Ama artık devletler herhalde orada o maliyeti göz önüne alıp yeni bir şey almaktansa eskiyi tamir ettirmenin daha mantıklı olacağını düşünerek teşvikler yoluna gitmeye başladılar.
Evet, kesinlikle.
Burada belki şeyi sorabilirim. Döngüsel ekonomi herhangi bir ülke veya sektör için mümkün mü? Herkes döngüsel ekonomiye sahip olabilir mi? Biraz bu farkındalığı nasıl kazanacağız? Bununla devam edebiliriz.
Tabii. Yani şöyle, aslında döngüsel ekonomi küresel bir hedef. Yani biz dünyayı döngüsel ekonomi ile yönetmeli, döngüsel ekonomiye küresel olarak geçmeliyiz aslında. Ama tabii o kadar büyük bir hedefi gerçekleştirmek için onun daha küçük, yerel ölçekli küçük hedeflerini oluşturmak lazım. Dolayısıyla bir ülke, evet, döngüsel ekonomiyle ilgili bir politika oluşturabilir, onunla ilgili hedefler kurabilir ve eylem planları yapabilir tabii ki. Bunların KPI'larını oluşturur ve o politikayı takip ederek, yani bir ülkede döngüsel ekonomi modeline geçmekle ilgili bir plan takip edebilir. Benzer şekilde şirketler de bunu yapabilirler. Şirketler, markalar da kendilerine ait döngüsel ekonomi hedefleri koyup onları işte eylem planlarına döküp KPI'larla takip edebilirler. Dolayısıyla hani böyle bir bütünün parçası olabilir. Biz de günlük hayatımızda yaptığımız şeylerle, uygulamalarla, işte alışkanlıklarımızla ilgili yapacağımız yeni düzenlemelerle aslında biz de döngüsel ekonomiye katkıda bulunabiliriz. Zaten bu konu aslında şöyle, çok yeni gibi görünüyor ama hani döngüsel ekonomi adıyla anılması ve konuşulması çok yeni. Çok yeni diyorum ama şöyle de bir şey var. Sürdürülebilirlikle ilgili konular o kadar hızlı evriliyor ki şu son zamanlarda, özellikle son 20 yılda. Yani döngüsel ekonomi 20 yıl önce falan başladı ama onun üzerine öyle şeyler geldi ki, işte rejeneratif ekonomi, onarım ekonomisi, yani başka onun üstüne de bir şeyler geldi. Ben o yeni gelenleri de takip ediyorum ama hani döngüsel ekonomi bence çok daha temel bir kavram. Çabuk vazgeçelim, onu atalım, yerine yeni geleni koyalım diyeceğimiz bir konu değil. Çok temel bir yaklaşım. O yüzden ben döngüsel ekonominin uzun soluklu ve kalıcı olduğunu düşünüyorum. Bu isimle yeni olmasına rağmen aslında döngüsel ekonominin uygulamaları, o içindeki yöntemler bizim yüzyıllardır yaptığımız şeyler. İşte bu tamir kültürü gibi, işte kullandığımız şeyi tertemiz bir şekilde, evet, bir tanıdığımıza vermek, akrabalara vermek, eşimize, dostumuza vermek, ihtiyacı olana bağışlamak gibi şeyler. Bunlar çok uzun süredir var. İşte ziyan etmemek, israftan kaçınmak, mümkün olduğu kadar işte yemekleri ona göre planlamak, elektriği, suyu lüzumsuzken kapatmak. Bunların hepsi zaten eskiden beri hep var olan şeylerdi. Özellikle ülkelerin ve dünyanın çok zor zamanlardan sonra bu kültürü daha çabuk benimsediklerini görüyoruz. Mesela savaşlardan sonra, büyük ekonomik buhranlardan sonra, dünyanın yaşadığı böyle büyük ekonomik küresel krizlerden sonra Hep böyle döngüsel ekonominin uygulamaları bir anda ülkelerin politikaları haline gelmiş bir süre için. Ama sonra her şey normale döndükten sonra tekrar işte tüketim, tekrar işte ekonomik büyüme vesaire gibi şeyler yine bollaştırmış her şeyi. Ama dolayısıyla hani sonra geri döndüğümüz zaman döngüsel ekonomi herkes için mümkün olabilir. Ama nihayetinde biz dünyayı küresel bazda döngüsel ekonomiye geçirmeyi hedefliyoruz.
Yani kendim şu anda seninle konuşurken düşünüyorum nelere dikkat ediyorum diye. Söylediğin her şeye dikkat ediyorum bu arada. Belki bizim yaş grubumuzun yetiştirilme tarzından dolayı da olabilir. İşte ışıkları kapatmaktan tut da işte suyu israf etmemek. Onun dışında yani şu telefonumu belki dördüncüye falan tamir ettiriyorum ısrarla. Yenisini almıyorum bir şekilde, yani sürekli elimizde olduğu için hassas da cihazlar, bir şekilde düşürüyoruz, bozuluyor ve ama ben ısrarla tamir ettirmeye devam ediyorum Türkiye'ye geldiğim zaman tabii. Ve burada çok mantıklı olmuyor tamir ettirmek, az önce de söylediğim gibi. Herhalde döngüsel ekonomi devletler için çok büyük bir rol oynuyor. Devletlerin burada önemli şeyler yapması gerekiyor ve tüketicilerin de önemli, onlara da önemli roller düşüyor. Böyle bir bütün halinde senin de söylediğin gibi katılıyorum ben de. Hareket etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Şimdi aslında sürdürülebilirlikle ilgili ve alt başlıkları ile ilgili konularda devletin rolü çok önemli. Orada da şöyle bir sıralama var genelde. Devletin önce bir niyet etmesi lazım. Sonra bununla ilgili bir politika belirlemesi lazım. Sonra bu politikayı yasal düzenlemelere çevirmesi. Sonra bunun eğitimini, iletişimini, hani ilgili tarafları kimi etkileyecekse bu yasal düzenleme, onlara bunu bir anlatması lazım. Ondan sonra da uygulamayı alınca da denetlemesi ve yaptırım uygulaması lazım. Normalde kabaca devlet yeni bir düzenleme, sürdürülebilirlikle ilgili bir çalışmada bu yolu takip eder. Ve burada da aynı şey söz konusu. Aslında burada da böyle bir rol olması gerekir. Ama bu dünyanın çok az yerinde böyle çalışıyor. Yani ben çok ideali şu anda resmettim. Böyle şeyler işte Avrupa Birliği'nin de genelinde de değil bu arada, bazı ülkelerinde, çok böyle lider öncü ülkelerinde böyle yürüyor. Ama dünyanın her yerinde bu işlerde böyle yürümüyor. Dolayısıyla böyle olmadığı durumlarda ne gerekiyor? Hem sivil toplum hem de bireysel çabalar devreye giriyor. Bazı durumlarda da özel sektörün ve markaların da bazı girişimleri ve kampanyaları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar itici güç olarak işte bu tarz uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Birbirimizi etkilemeye, birbirimizden öğrenmeye çalışıyoruz bu şekilde. Şimdi bizim durumumuzda Türkiye'de en küçük çabanın bile önemli ve değerli olduğunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Benim bu konuları anlattığım konuşmalarımda sıklıkla bana gelen bir soru var. Umay Hanım, hani iyi güzel anlatıyorsunuz ama hani ben bir bireyim. Yaptıklarım ne kadar fark yaratabilir ki? İşte ben bir tane kahve içiyorum. İşte o kahvenin karton bardağı oluyor. Onu işte oraya mı atmışım, buraya mı atmışım, ne fark eder? İşte herkes o iş adamları jetleriyle oraya gidiyor, buraya gidiyor. Onun yanında benimki ne kadar fark yaratabilir ki gibi bir soru. Yani tabii ki haklı bir yaklaşım bu ama şöyle söyleyeyim. Biz birey olarak sizlerin bir kere yaptığınız, bir kerelik bir şeyden bahsetmiyoruz. Onun yaratacağı bir farktan bahsetmiyoruz. Aslında bizim bir kere dediğimiz her şeyi biz çok düzenli olarak yapıyoruz. Yani siz eğer sabahları ofise geldiğinizde kahve içerken karton bardak kullanıyorsanız bunu muhtemelen her gün böyle yapıyorsunuz demektir. Her kahve içişinizde böyle yapıyorsunuz demektir. O kahve bardağı da tabii bir atığa dönüşüyor. Oradan işte bir atık çıkarmış oluyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bunu her gün yaptığınız zaman, bunu bir yıla vurursak, işte bir 10 yıla çevirirsek, ömre çevirirsek o zaman fark yaratan bir şey oluyor. Bir de bunun dışında aslında sizi izleyen çok fazla insan var. Biz birbirimizden etkileniyoruz ister istemez. Dolayısıyla çalıştığınız iş arkadaşlarınız sizi takip ediyor. Ve bunlar kopyalanıyor, bu alışkanlıklar. Hele ki bulunduğunuz yerde yöneticiyseniz, yani bir rol modelseniz, sizin ne yaptığınız diğerlerine de örnek oluyor aslında. Ya da evde mesela anneyseniz, babaysanız diğer aile bireylerine de örnek oluyorsunuz. Çocuk yetiştiriyorsanız o size bakarak sizin alışkanlıklarınızı kopyalıyor. Dolayısıyla biz aslında bireysel çaba derken bizim bir seferlik yaptığımız bir şeyden değil de bütün ömrümüz boyunca tüketim alışkanlıklarımızın şekillendirilmesi, bunun işte etrafa yansıması, diğer insanlara, etrafımızda bizden etkilenen insanlara nasıl bir rol model olduğumuzdan bahsediyoruz. Böyle baktığımız zaman aslında bireysel çabalar azımsanacak gibi değil. Orada gerçekten bir potansiyel var. Dolayısıyla ben bireysel çabaların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bir de şöyle bir not düşmek lazım. Ben sürdürülebilir yaşama geçmekle ilgili herkesin çok pozitif bir niyeti olduğunu düşünüyorum. Yani herkes bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyor illaki. Bu konudaki duyarlılık da çok artıyor. Bunu görmek de çok güzel. Ama bu sürdürülebilir yaşama geçmekle ilgili o kadar böyle yanıltıcı sosyal medyada dolaşan şeyler var ki, görüntüler. Yani sanki sürdürülebilirlikle ilgili bir şeyleri evde ya da ofisinizde değiştirmeye başladığınız zaman hemen sıfır atıkla başlamanız gerekiyormuş gibi, hemen her şeyi mükemmel yapmanız gerekiyormuş gibi, hemen işte araba kullanmayı, uçağa binmeyi, işte her şeyi bırakmanız gerekiyormuş gibi. Hani birinci günden mükemmel olup çok çevreci, çok duyarlı, çok sürdürülebilir, yanlışsız olmanız gerekiyormuş gibi yönlendirmeler var. Bu doğru bir yöntem değil. Sürdürülebilir yaşamla ilgili her gün bir adım atmanız iyi olur. Her hafta bir adım atmanız iyi olur. Alışkanlıklarınızın ne olduğunun önce farkına varıp, hani nerede israf oluyor, nerede daha iyiye gidecek alanlar var, nereler düzeltilebilir? Önce bunların bir farkında olup sonra yavaş yavaş adım adım bunları iyileştirmek gerekiyor. Yani mükemmeli birinci günden hedeflediğiniz zaman bu çok zor, yapılamaz ve sizi bu süreçten komple soğutacak bir noktaya döner. O tarafa doğru gider ki biz bunu istemeyiz. Dolayısıyla sürdürülebilir yaşama geçmekle ilgili eğer alışkanlıklarınızı düzenlemek istiyorsanız, bu alanda iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız bu süreç sizi üzmemeli. Eğer üzüyorsa, eğer sizi bıktırıyorsa, yıldırıyorsa o geçişle ilgili planlamada bir yerlerde bir hata vardır demektir. Siz sadece önce bir farkındalık, ben nerede işte israfla ilgili kendimi daha iyi konumlayabilirim, daha iyi şeyler yapabilirim, israftan kaçınabilirim diye önce bunun bir farkında olup ondan sonra onları yavaş yavaş düzenlediğin zaman zaten bu bir süre sonra çok iyi bir noktaya gelecektir. Ama birinci günden mükemmel olmaz, yani onu beklemeyelim.
Evet, kesinlikle doğru. Yani işte Okan konuğumuz olmuştu karbon yakalama konusunda bir girişimin. Evet, CarbonGate'den Okan.
Evet.
Ha, tanışıyorsunuz, tamam.
Evet.
Okan'a sormuştum ben, sen kendi hayatında uyguluyor musun, neler yapıyorsun diye. Mesela o bir örnek vermişti bana. Benim o zamana kadar hiç aklıma gelmedi. İşte ben şey dedi, Aykut abi şey yapıyorum. Kahve yaptığım zaman kahve makinesinde onu tutmuyorum. Hemen aktarıyorum termosuma ve canım istediği zaman gidip içiyorum ve hem elektrik tasarrufu oluyor, hem tekrar su harcamamış oluyorum, tekrar kahve yapmamış oluyorum, bir sürü şeylerini saydı. O mesela o günden sonra benim kafama yerleşti, bana bir belki güzel bir örnek verdi, rol model oldu. Ben artık hep öyle yapıyorum mesela. Diğer bir taraftan buzdolabımız bozulmuştu. İşte bir arkadaşım bana şöyle bir öneriyle geldi. Aykut dedi ki büyük buzdolabı alma, küçük buzdolabı al, yani onun işte litresi. Çünkü girişte de bir örnek verdiniz ya, orada hani işte bir sürü yiyecek israf oluyor, dolabımızda bir sürü yiyecek var fazladan. Haftalık yap alışverişini ya da yapabiliyorsan günlük yap, o dolabı tıka basa doldurma, küçük bir buzdolabı al diye tavsiyede bulunmuştu. Bunu da uyguladık mesela. Hakikaten yani ihtiyacımız kadar alıp ufak bir buzdolabında, yani çok da ufak değil ama yani böyle büyük, bayağı bir büyük buzdolabımız vardı. Böyle bir yöntem uyguladık. Yani birbirimize rol model olarak yaptıklarımızı söyleyerek ufak ufak da olsa bu böyle büyüyebilir. Bence de katılıyorum yani.
Kesinlikle çok güzel öneriler. Ne kadar basit aslında, değil mi?
Evet.
Yani çok çok zor, böyle çok ütopik bir yerden başlamaya, böyle çok mümkün olamayan, zorlayıcı işte değişikliklerle bu işe girmeye hiç gerek yok. Ufak ufak işte böyle şeylerle de bunlar yapılabilir yani. Güzel örnekler oldu.
Bir de şöyle bir durum var. Yıllar önce bir konferansa gitmiştim. Orada konferansta işte Enerji Bakanlığı'ndan biri gelmiş Ankara'dan. Ve işte Boğaziçi Üniversitesi'nde enerji tasarrufuyla alakalı oradaki insanlara şey veriyor, öneriler veriyordu. Kendi evinde yaptıklarından bahsediyordu. İşte yalıtımın ne kadar enerji tasarrufu sağladığından, farklı farklı şeylerden. Önümde de öğrenciler konuşuyorlar böyle. Tabii böyle diyor bu beyefendi ama şimdi birazdan makam otosuna binecek, gidecek gibisinden bir şey söylediler. İnanır mısın, aynı otobüse, aynı belediye otobüsüne bindik. Ve gördüğümde kendisine dedim ki yani bakın böyle böyle bir şey oldu ve hani böyle böyle bir şey dediler. Ben dedim çok mutlu oldum bu otobüse binmenize. Evet, ben genelde hayatımda uyguluyorum dedi. Yani bir de hayatta uygulamak da önemli, konuşmaktan ziyade, değil mi? O da
evet.
Hayatın bir parçası sonuçta. Benim hoşuma giden örneklerden biriydi açıkçası.
Evet evet çok güzel, ben de beğendim.
Böyle bir durum. Yeşil ve sürdürülebilir yatırımları teşvik etmek için önemli bir çaba var. Sürdürülebilirlik konusunu çok fazla konuşuyoruz. Bu konudaki gelişmeler neler? Belki bununla devam edebiliriz.
Aslında önümüzdeki 20 yıl biz ikiz dönüşümü konuşacağız. Görünen o ki hem bu işin yeşil tarafı, yeşil dönüşüm tarafı hem de dijital dönüşüm tarafı. İkisi de kaçınılmaz ve ikisi de çok önemli ihtiyaçlar. Ve her ikisi için de en önemli gereklerden bir tanesi de finansman tabii ki. Ve yeşil dönüşümün biraz daha aciliyeti var gibi görünüyor iklim krizinden dolayı. Hani dijitalleşme biraz daha ihtiyacımız ama iklim krizi o kadar böyle hızlı ilerlemeye başladı ki bizim varoluşumuzu tehdit edecek bir noktaya gelebilir önümüzdeki 50 yıl içinde ve bunun içinde biraz daha yeşil dönüşüm aslında öncelikli gibi görünüyor. Dolayısıyla onunla ilgili en büyük problem, eğer problem olursa, finansman kaynağı olacak. Bununla ilgili de çok büyük çalışmalar var. Özellikle uluslararası platformlarda Dünya Bankası'nın, IFC'nin, işte EBRD'nin gibi böyle hem fon kuruluşlarının hem de finansal diğer kuruluşların bu yönde çok çalışmaları var. Özellikle mesela bu Birleşmiş Milletler'in iklim zirvesi COP28'de de Dubai'de de konuşulan konulardan bir tanesiydi. Bu iklim finansmanı en öncelikli konulardan bir tanesiydi. Devletler de bu işin içine giriyorlar. Hani burada nasıl bir yeşil dönüşüm için hem de iklim krizinin önlenmesi için ne gibi finansman modelleri ortaya çıkabilir? Bu finansman modelleri nasıl kullandırılır? Projelerin başarısı nasıl ölçülür ve değerlendirilir? Bununla ilgili çok ciddi mekanizmalar kuruluyor. Ve bir taraftan da görüyoruz ki aslında finansman bulunacak bununla ilgili. Yeter ki bu yeşil dönüşümü ve sürdürülebilir yatırımları mümkün kılacak hani iyi projeler oluşsun. Ve nihayetinde hani karbonsuz bir ekonomiye doğru gidebilelim. Döngüsel ekonominin gereklerini hayatımıza geçirebilelim. Hani bunlar ne kadar gerçekçi projeler oluşturulursa onunla ilgili finansman desteği de o oranda çıkacak gibi görünüyor. Tabii bunların hepsi şu anda oluşma aşamasında bir de. Yani buradan çok örneklerini hemen görmüyoruz şu anda. Çünkü finansman mekanizmaları kurgulanıyor şu anda. Ama mecbur olduğumuz için ben hani bunun bir böyle birkaç sene içerisinde bütün mekanizmaların kurulacağını ve giderek hızla yaygınlaşacağını öngörüyorum açıkçası.
Gelecek konusunda iyimser miyiz yoksa kötümser miyiz? O konuda neler düşünüyorsun?
Valla bu iş evet güzel bir soru. İki boyutlu bir tarafı var. İyi olan haberi, bir iyi bir kötü haberim var. Ben de öyle söyleyeyim.
Güzel.
Yani şöyle, iyi haber şu. Şu anda bizim sahip olduğumuz bu sorunların hepsinin çaresi var. Yani iklim krizinin de çaresi var. Çözümler belli ve çok, yani zor mu? Ya, yani aslında yapılırsa zor değil. Kolektif bir şekilde girersek bu işin içine zor değil. Yapabileceğimiz bir şey. İnsan neler başarmış geçmişte, onu düşündüğümüz zaman zor değil diyorum. Dolayısıyla hani biz çareleri biliyoruz, çözümleri biliyoruz. Bu iyi haberdi. Kötü haber şu. Ya insana güvenemiyorum yani. İnsanın o çareleri vaktinde yerine getireceğine, hayata geçireceğine dair güvenim tam değil. Çünkü bu böyle bir 10 yıldır gerçekten bilim insanlarının ve bu konudaki uzmanların, kanaat önderlerinin böyle alarmlarla söylediği, yani böyle çanlar çalıyor, bakın hadi lütfen harekete geçin, özellikle son 10 yılda lütfen bir şeyler yapın dediği ve liderleri etkilediği bir konu bu. Yani yeni bir şey değil bu. Ona rağmen şu son 1-2 senedir özellikle pandemiden sonra, pandemi çok tabii bizi sarstı ve kendimize getirdi. Yani öyle düşünmek istiyorum, kendimize getirdi diye düşünmek istiyorum.
Tekrar ama yani eskiye farklı döndük gibi ama sanki.
Evet, yani aslında böyle bir tokat gibi oldu pandemi. Hani küresel bir krizin, sağlık krizi ya da başka bir krizin ne kadar etkili olduğunu ve bizi ne kadar yorabileceğini, ne kadar kaybettirebileceğini gösteren bir şeydi. Yani iklim krizi de o ya da ondan daha büyük bir şey gibi. Ya da sürdürülebilirlikle ilgili doğal kaynakların verimsiz kullanımı ya da çok atık ortaya çıkması, atıkların kontrolsüz olması ya da işte biz hani atıkları görmüyoruz günlük hayatımızda ama çıkan atıklar o kadar büyük bir endüstri tarafından yönetilmeye çalışılıyor ki orada da büyük büyük sorunlar var. Yani bunları da görmezden gelmemeleri lazım yetkililerin. Yani dolayısıyla tüm bu sorunlara eğer çare bulamazsak hani çok zor durumda kalacağız. Dolayısıyla bu çok önemli bir dönüşüm aşaması. Ben son 1-2 yılda bu konulara daha ciddiyetle yaklaşıldığını görüyorum. Bunun da sebebi şu olabilir. Artık iş dünyası da bu krizlerden etkilenmeye başladı çünkü. Neden? Ham madde eskisi kadar kolay bulunamıyor.
Doğru.
Eskisi kadar rahat ulaşılabilir değil. Eskisi kadar ucuz değil. Bunların hepsinin sebebi küresel enflasyon değil. Ham maddenin bu kadar zor bulunmasının, pahalı olmasının ana sebebi, tek sebebi küresel enflasyon değil. Yani doğal kaynaklar da azalıyor ve dolayısıyla her şeyin fiyatı artıyor. İş dünyası bunu biraz daha ham madde tarafında, tedarik zinciri zorlukları tarafında biraz daha görmeye başladığı için artık liderler, iş dünyasının liderleri bu konuya daha ciddiyetle bakıyorlar. Çünkü işleri etkileniyor, gelecekle ilgili sürdürülebilirlikleri etkileniyor. Bunu biraz biraz hissetmeye başladık. Belki tüketici o kadar anlamıyordur şu an ama hani bizler vatandaşlar olarak günlük hayatımızda o kadar etkilenmiyoruz bu sürdürülebilirlikle ilgili problemlerden ama işte etkilenenler yavaş yavaş aksiyon almaya başladı. Dolayısıyla son 1-2 senedir biraz daha ciddi. Ama yani insanlık bu konuda zamanında aksiyon alacak mı? Orada koca bir soru işareti var benim aklımda. Ama umuyorum, bütün dileğim zamanında bu işleri halledebilmemizle ilgili. Yani her gün bunu diliyorum.
Peki çok teşekkür ederim bu bölümde konuğum olduğun için. Kapatırken belki bir kitap önerisinde bulunursun. Her konuğum bir kitap önerisinde bulunuyor. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
Tamam tabii. Yani şöyle ben hani sohbetin girişinde de bahsetmiştim. Bugün ihtiyacımız olan o sürdürülebilirlikle ilgili dönüşümü anlayabilmek için, o dönüşümün gereklerini anlayabilmek için hani ben bir birey olarak ne yapmalıyımı anlayabilmek ve onunla ilgili şey yapabilmek için, hareket edebilmek için aslında içinde bulunduğumuz durumu biraz daha derinlemesine okumakta fayda var. Ben o yüzden Can Baudrillard'ın Tüketim Toplumu adlı kitabını önereceğim. Yani tüketimi biraz daha derinlemesine, şu an içinde bulunduğumuz durumu biraz daha ayrıntılarıyla görmek biraz daha böyle fikir verecektir bize. Dolayısıyla onu önereyim.
Tamam, onu da ekledik o zaman kütüphanemize. Çok teşekkür ediyorum. Takip etmeye devam edeceğiz. Tekrar buluşmak üzere o zaman.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayın oldu. Herkese çok selamlar.
Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Akın Arslan, Ahmet Uçar, Serdar Sungur, Recep Topçu ve Nilay Atalay'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon'a ait bağlantıyı bulma şansını yakalayabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com, Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.